Kur'an-ı Kerim Arapça olarak geldi. Çünkü ilk muhatapları Arap'tı. Ama bütün insanlara geldi. Ya eyyühennas diyerek herkese hitap etti. Kur'an-ı Kerim'i tefsir kitaplarından okuyarak, mealinden okuyarak hemen her dilde insanlar bir şekilde ona muhatap olabiliyorlar. Ama özellikle tefsir kitaplarında bazen kafaları karıştırıcı bazı bilgiler yer alabiliyor. Peki Kur'an öyle mi söylemiş? Bu tefsirinde görülen manalar, onu tefsir ederken bazı insanlar yanılmış olabilir, yanlış mana vermiş olabilir. Onu Kur'an'a mal etmek uygun değildir. Altıncı mukaddeme bu esas üzere gidiyor. İlim ilime kuvvet verir, tahakküm etmemek şarttır. Mesela tefsirde mezkür olan her bir emir tefsirden olmak lazım gelmez. Yani tefsir kitabında yer alan bütün bilgiler tümüyle Kur'an'ın bize anlattığı mana demek değildir. Bunu şöyle bir örnekle anlatayım. Belki sonrakilere de bir altyapı olur. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala ve cealal kamera fihinne nura. Allah kameri işte semada bir nur kıldı. Bazıları bu ayete dayanarak kamer yani ay Allah'ın nurudur. Allah'ın nuruna çıkılamaz. Dolayısıyla aya gidilmemiştir. Amerika film çevirerek aya gidilmiş gibi anlatmıştır diyorlar. Ve bunu Kur'an'a dayanarak söylüyorlar. Diyelim tefsir yazmış olan birisi bu şekilde bu ayeti anlatmış olsa bir kısım ehli ilim derler ki işte Müslümanların kitabını anlatan, Kur'an'ı anlatan kitapta böyle bilgiler var. Demek ki Kur'an bilime açık değil. Ay'a gidilmesini böyle olası bir durum olarak görmüyor. Öyle diyebilirler. Ama bu doğrudan Kur'an'ın bize anlattığı bir şey değil. Kur'an-ı Kerim Ay'a gidilmez diye bir ifade kullanmıyor. Hatta bir bütün olarak bakıldığında uzayın aktarında işte sınırlar geçilebilecek ve başka alemlere gidilebilecek, yıldızlar arası seyahat olabilecek. Bunun bir takım işaretlerini de görebiliriz. Ama bazıları böyle de anlamış, bu şekilde de mana vermiş. Buradaki bu durum eğer bilimsel verilere aykırıysa bu manayı Kur'an'ın bize anlattığı mana olarak değil de Kur'an'dan birisinin anlamış olduğu mana olarak görmek lazım. Veya başka bir örnek. Ve ilel ardı keyfe sutihat. Onlar arza bakmıyorlar mı? Allah nasıl onu bir satıh yapmış? Satıh düz anlamında. Ve bazıları bu ayete dayanarak yeryüzü düzdür demişler. Leyset küraviyye. Yani kürevi değildir demişler. Peki bu Kur'an'ın doğrudan bize anlattığı bir mana mı? Değil. Neden? Dünya o kadar büyük ki, o kadar büyüklük içinde, kürevi olan bu dünya içerisinde ovalar da var. Vadiler var, ovalar var. Düz alanlar var mı? Var. Eğer o düz alanlar olmasa hayatımız zaten devam etmez. Ve dünya çok büyük olduğundan bu düz alanların olması onun kürevi olmasına engel değil. Dolayısıyla Kur'an'la ilgili araştırma yapan birisi tefsir kitaplarında bu gibi bilgilere rastladığında vay Kur'an'daki bir takım veriler bilime aykırı, öyleyse bu Allah'ın kelamı olamaz gibi öyle bir sonuca varmamalı. Neden? Çünkü orada Kur'an'ı açıklayan birisinin yanlış mana vermesi söz konusu. Yoksa bu doğrudan Kur'an'ın anlattığı bir mana değil. Şöyle müsellemattandır ki, hendese gibi bir sanatta mahir olan zat, tıp gibi başka sanatta ami ve tüfeili ve dahil olabilir. Yani adam mühendis ama tıpta işte avamdan biridir ve genel kültürü biraz olabilir ama acemidir o konuda ve o konuda onun sözüne itibar edilmez. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de mesela bilimlere bakan sırlı nice ayetler var ve o alanın insanına özellikle hitap ediyor. Hepimize hitap ediyor ama derinlemesine anlamak o alanı iyi bilmeye mütevakkıf. Böyle olunca Kur'an'ı tefsir eden kişi o ilimle alakalı özel bir bilgiye sahip değilse oradaki maksut manayı iyi anlamamış olabilir. Ve kavaid-i usuliyedendir ki fakih olmayan velev ki usulü fıkıhta müştehit olsa icma-i fukahada muteber değildir. Yani bu da yine bir kaide. Müştehit olmayan fakih deniyor buna bir kimse. Usulü fıkı çok iyi de bilse fukahanın icmaında görüşleri nazara alınmaz. Çünkü yani şöyle düşünelim. Mesela burun, göz birbirine yakın. Burunla alakalı ihtisas yapmış olan birisi gözle alakalı bir şey demiyor. Ve onunla ilgili bir rapor yazamıyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de de özellikle bilimlere bakan ayetlerde sahanın uzmanı olanlardan istifade etmek gerekir. Yoksa o kimse medrese alimidir, Arapçayı çok iyi bilmektedir. Ama ilgili bilim dalını bilmeyince o ayetle alakalı vereceği hükümler yanlış olabilir. Hem de hakaiki tarihiyedendir ki bir şahıs çok fenlerde meleke sahibi ve mütehassıs olamaz. Yani 3-5 alanda belki bir insan belli bir birikime sahip olabilir, altyapıya sahip olabilir. Ama bütün ilimleri bilmek öyle bir şey yok. Ancak ferit bir adam 4 veya 5 fenlerde mütehassıs olabilir. Günümüzde bu gittikçe daha da daralıyor. İşte gözde uzman olmak gibi, işte kalpte uzman olmak gibi. Kalpte uzmandır ama başka alanda o da acemidir. Bu şekilde bir duruma gelindi. Umuma el atmak, umumu terk etmek demektir. Ya muhakematta bu türden çok muhteşem tespitler de var. Umuma el atmak, umumu terk etmek demektir. Ya bir insan belli bir alanda uzman olmak yerine her alanda uzman olmaya çalışsa hiçbirinde yeterli bir altyapıya sahip olmayacaktır. Bir fende meleke, o fennin suret hakikiyesidir. Onunla temessül etmek gerektir. Hani acemi berber örneği verilir ya, berberlikte pek de melekesi olmayan birisi tıraş etmeye başlamışsa, ardından o kimsenin, yani tıraş ettiği kişinin başka birinde saçını düzelttirmesi gerekir. Demek ki hemen her fende meleke sahibi olmak, yani işi gayet iyi bilmek önem taşıyor ve onu elde etmeye çalışmak lazım. Zira bir fende mütehassıs ve malumat-ı sairesini mütemmime ve medet verici etmezse malumat-ı perişanından bir suret-i acibe temessül edecektir. Yani şöyle olmalı, herkesin belli bir alanı olmalı, diğer malumat da bunu takviye edici olmalı. Aslında bu bir eğitim modeli olarak da değerlendirilebilecek bir görüş. Mesela liseden itibaren üniversitede olduğu gibi belli bir alan seçilse, 35 saat ders görüyorlarsa, günde 7 saatten, 5 günde 35 saat ve 20 saat belli bir alan, geri kalan derslerde bunu takviye edici veya genel kültür, böyle bir şey olsa insanlar uzmanlaşmaya 4 yıl evvelinde başlamış olurlar. İşte bir fende asıl uzmanlık alanını belirleyecek, diğer bilgiler de bunu tamamlayacak, buna medet verecek. Eğer bu yapılmazsa onun perişan malumatından acip bir suret ortaya çıkacaktır. Bunu bir örnekle anlatıyor. Tenvir için bir latife-i faraziye. Nasıl ki başka alemden bu küreye gelen tasvirci bir nakkaş farz olunsa, yani başka bir alemden, uzaydan biri dünyaya geliyor ve insanın suretini veya bir hayvanın suretini çizecek ama ne insanı tam görmüş ne de hayvanı, değişik şeyler görmüş parça parça. O parça parça olanları kendine göre birleştirse garip bir suret ortaya çıkacaktır. Halbuki ne insanı ve ne insanın gayrısı tam suretini görmemiş. Belki her birisinden bazı azasını görmekle insanın tasviri veyahut gördüğü eşyanın umumundan bir sureti tasvir etmek isterse, mesela insandan gördüğü bir el, bir ayak, bir göz, bir kulak, yarı yüz ve burun ve amame gibi, yani sarık gibi şeylerin terkibiyle bir insanın timsali. Böyle yapsam, insanı tam görmemiş, bir el, bir ayak, bir göz, bir kulak, yarı yüz, burun, sarık ve bunları bir araya getiriyor. Al sana insan, garip bir şey ortaya çıkacaktır. Yahut nazarına tesadüf eden atın kuyruğu, devenin boynunu, insanın yüzünü, aslanın başı bir hayvanın sureti yapsa. Atın kuyruğu var, devenin boynu, insanın yüzü, aslanın başı ve oradan bir hayvan sureti, garip bir şey çıkacaktır. Nasıl ki imtizaçsızlıkla kabili hayat olmadığı için şerait-i hayat böyle ucubelere müsait değildir diyecekler ve Nakkaş'ı müttehem edecekler. Yani hayat şartları böyle ucubelere müsait değil, böyle insan olmaz, böyle hayvan olmaz. Şimdi bu kaide fenlerde aynen cereyan eder. Yani bir bütün olarak, bütüncül bir nazarla bakılmazsa parça parça bilgiler garip bir noktaya bizi getirebilir. Çaresi odur ki bir fenni esas tutup sair malumatını avzen ve zenav gibi yapmaktır. Yani mesela bir dere yatağı düşünelim ya bir havuz düşünelim. Değişik derelerden oraya sular geliyor. Orayı beslemiş olur. Bizim de belli bir alanımız olmalı ve o alanımızı besleyen yan bilgiler bizi daha ileri bir noktaya götürecektir. Hem de adat-ı müstemirredendir ki kitab-ı vahidde ulûm-ı kesire tezahüm eder. Yani bir kitapta pek çok ilimler bulunur. Zira ulûm birbirini intaç ve birbirinin elini tutmakla teanuk ve tecavüp ettiklerinden o derece iştibak hasıl olur ki bir fende telif olunan bir kitapta o fennin mesaili o kitabın muhteviyatına nispeti ancak zekatı çıkabilir. Yani herhangi bir fen kitabında başka bilgiler de bulunur. Ve belki de onda biri veya kırkta biri asıl o ilimle alakalı, diğerleri tamamlayıcı bilgiler şeklindedir. Bu sırdan gaflet iledir ki bir şeriat veya bir tefsir kitabında istidraden derc olunmuş bir meseleyi gören bir zahirperest veya muğalatacı bir adam der ki şeriat ve tefsir böyle der. Eğer dost olsa diyecek, bunu kabul etmeyen Müslüman değildir. Şayet düşman olsa o bahaneyle der, şeriat veya tefsir haşa yanlış. Başta verdiğim ve ilel ardı keyfe sutihat burada güzel misal olabilir. Arza bakmıyorlar mı? Allah onu nasıl bir satıh kılmış. Batlamyus nazariyesi 1000 yıl civarında batıda hükmetmiş. Batlamyus'un görüşüne göre dünya düz, sabit ve güneş dünyanın etrafında dönüyor. Bizde de bazıları Batlamyus'tan etkilenmişler ve Batlamyus nazariyesini doğru olarak kabul etmişler ve kitaplarına da o tür bilgiler girmiş. Bu durumda diyelim ve ilel ardı keyfe sutihat, arza bakmıyorlar mı Allah onu nasıl bir satıh yapmış, ilgili ayetin açıklamasında dünya düzdür diye bir ifade geçti. Böyle bir durumda dost bir kimse bunu gördüğünde diyecek ki kitap böyle yazıyor, bunu kabul etmeyen Müslüman değildir. Ama düşman birisi bu ibareyi gördüğünde diyecek ki bu yanlış bir bilgi. Demek ki Kur'an-ı Kerim yanlış bilgilerle dolu. Yani haşa, Kur'an'da öyle bir bilgi yok. İlgili bir ayet yanlış tefsir edilmiş, yanlış anlaşılmış. Hani filozoflardan biri demiş ya, beni bir kişi anladı, o da yanlış anladı. Kur'an-ı Kerim'i de bazen yanlış anlayanlar çıkabiliyor. Hatta yazarlardan birisi din dersi kitaplarıyla alakalı, 1980 sonrası din dersi kitaplarıyla alakalı şöyle bir ifade kullanmıştı. Bu din benim dinim değil. Yani din derslerine ideoloji daha çok yansıtılmış ve dini tam yansıtmıyor. Bunu fark edip de böyle bir kitap çalışması yapmıştı. Bu din benim dinim değil. Yani demek ki bazen cehaletten, bazen ilmi seviyenin yetersiz olmayışından, bazen de tamamen kasıtlı bir şekilde bu tarz yanlışlar olmuş ve tenkide medar bazı şeyler tefsir kitaplarına da girmiş. Ama işte şunu ayırt etmemiz gerekiyor. Kur'an'ın doğrudan bize bildirdiğiyle Kur'an'ın tefsirinde geçen aynı değerde değil. Kur'an'ın bize bildirdiği Allah'ın kelamıdır. Hakikatin ta kendisidir. Ama müfessirin anladığı yanlış da olabilir. Ey ifrat ve tefrit sahipleri, tefsir ve şeriat başkadır. Tefsir ve şeriatta telif olunan kitap yine başkadır. Zira kitap daha geniştir. Yani Kur'an-ı Kerim 600 sayfa ama mesela Fahrettin Razi'nin tefsiri 32 cilt. Ve bu 32 ciltte felsefeden de epey bilgiler var. Fahrettin Razi felsefeyi iyi bilen birisidir. Bazıları biraz da mübalağalı bir şekilde demişler ki onun tefsirinde tefsir dışında her şey var. Bu mübalağa. Ya ben onun tefsirini okuyanlardan, inceleyenlerden biri olarak bunu söylüyorum. Ve hakikaten Fahrettin Razi çok derin açıklamaları var. Hayran kalacağımız açıklamaları var. Ama yer yer Fahrettin Razi'nin tenkide medar durumları da olabilir. Ve o tenkide medar olan durum kendi devrinin ilmi seviyesini yansıtıyor. Dolayısıyla oralara takılıp kalmamak gerekir. Yani Fahrettin Razi mesela dünyanın hareketsiz olduğunu söylemiş. Bu kendi devrinin ilmi seviyesini gösteren bir durum. Yoksa Kur'an-ı Kerim dünya hareketsizdir demiyor. Oradaki hata Fahrettin Razi'nin kendi devrindeki bilgiyi yansıtmasına verilmeli. Yoksa haşa Kur'an'a bu nispet edilmemeli. Zira kitap daha geniştir. O dükkanda cevherden başka kıymetsiz şeyler dahi bulunur. Eğer bunu fehmedebildin, hayse beyseden, şöyle mi böyle mi tereddütlerden kurtulacaksın. Dikkat et, nasıl ki bir evin levazımı mütenevviyası yalnız bir sanatkardan alınmaz. Belki her bir hacette o sanatta mütehassıs olana müracaat olmak gerektir. Örnek gayet kolay, anlaşılır bir örnek. Bir evin diyelim kava inşaatını yapan biridir, sıvasını yapan bir başkasıdır. Elektrik hattını çeken bir başkasıdır. Tezyinatı yapılacaksa onu yapan bir başkasıdır. İşte her bir evle ilgili ihtiyaçta o sanatta mütehassıs olana müracaat olmak gerektir. Öyle de saadet sarayı kemalatta o kanuna tatbik hareket etmek gerektir. Yani bir şeyin mükemmelliğini meydana getirmem, bu bir saadet sarayına benzetiliyor. Orada her şeyin mükemmel olması. Bu durumda da demek ki ilgili ayetlerin açıklamalarında uzman olanlara danışmak lazım. O kanuna tatbik hareket etmek gerektir. Acaba görülmüyor mu ki birinin saati kırılsa, terziye saatimi dik dese yuhadan başka bir cevap var mıdır? Güzel örnek. Adamın saati kırılmış, terziye götürüyor, saatimi dik. Bunun cevabı yuha, yanlış yerdesin. Demek ki Kur'an'dan bize gelen bilgilerle Kur'an'ın tefsirinde yer alan bilgileri birbirinden ayırt etmek gerekiyor. Diyelim ki esir maddesi, eter, esir, havadan daha latif bir şey. Bununla alakalı tefsir kitaplarında bazı bilgiler de var. Ama tarih boyu esir maddesi var mıdır, yok mudur tartışılmış. Oradaki o bilgiler doğrudan Kur'an'ı bilgide değil. Ve esir maddesiyle alakalı itiraz edenler faraza olursa bu tartışmalı bir konudur. Kur'an'ın doğrudan bildirdiği bir konuda değildir. Yeri geldiğinden dolayı bir münasebetle tefsiri yapan zat bundan da bahsetmiştir deyip o nazarla bakmak gerekir. Yoksa bunu illa bir ayete dayandırmak, oradan ispat etmeye çalışmak tekellüflü bir durum olacaktır. Öyle görülüyor ki tefsir kitaplarından istifade etmenin yolu da belli bir altyapıyı gerektiriyor. Belli usulü bilmek gerektiriyor. Bu noktada Bediüzzaman'ın muhakematı gerçekten çok güzel esaslarla dolu. O esaslar iyi bilinse ve ona göre Kur'an tefsirlerine bakılsa bir takım tereddütlerden kurtulmak daha kolay olacaktır. Ve Kur'an'ın bize anlattığı manalar daha net bir şekilde anlaşılacaktır.